Kör Uçuş, Gültekin Yazgan, 4. Kaset 1. Yüz, sayfa 166. Eşlerden her birinin evlilik görevlerini yerine getirirken ve özveride bulunurken kendisine düşen payı tartıya vurmaya kalkışmasının veya karşı taraftan onun elinden gelmeyecek bir şey istemesinin mutluluğu engelleyen en önemli etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yarım bıraktığım bir girişim. 1958 sonbaharında Siyasal Bilgiler Okulu'nda, şimdiki Siyasal Bilgiler Fakültesi, doktora hazırlık sınıfları açıldığını haber aldım. Öteden beri doktora yapma istek duyuyordum, hemen gidip soruşturdum. İki hazırlık sınıfı açılmış, biri ekonomi doktorasına hazırlık sınıfı, öbürü siyasal bilimler doktorasına hazırlık sınıfı. Ben ikincisine kaydımı yaptırdım. O zamanlar fakültelerde yüksek lisans öğretimi yoktu. Lisans diploması alanlar bir giriş sınavından geçerek doktora öğrenciliğine kabul edilirlerdi. İşte bu hazırlık sınıfları şimdiki yüksek lisans öğretiminin eksikliğini doldurmak amacıyla açılmış olsa gerek. Seminerler akşam saatlerinde olduğu için gündüz çalışmalarıma engel değillerdi. Sınıfımıza görevli katılan hocalar arasında Profesör Bahri Savcı, Profesör Yavuz Abadan, Profesör Cemal Mıhçıoğlu, Profesör Suat Bilge, Doçent Bülent Daver ve iki Amerikalı profesör ile yerel yönetimler dalında öğretim görevlisi bir Amerikalı daha vardı. Hazırlık sınıfından bitirme belgesi alabilmek için iki tez hazırlamak ve bu tezlerin savunmasını yaparak kabulünü sağlamak gerekiyordu. Yerel yönetimler dalında öğretim görevlisi Amerikalı hocamdan aldığım tez konusu Türkiye'de sivil savunma örgütlenmesi idi. İkinci tezimi Sayın Profesör Yavuz Abadan'dan aldım. Türkiye'de siyasal partiler. Tez çalışmalarımda İngilizce kitapları bana okuyan gönüllü Amerikalı hanımları şükranla anıyorum. Bunlardan ikisi Amerikan elçiliğinde görevli memurlardandı, üçüncüsü ise Amerikan elçiliği müsteşarının karısıydı. Her iki tezim de başarılı bulunarak kabul edildi. Doktora sınıfının kapısına gelmiş bulunuyordum. Bu kapıdan girip kendimi doktora çalışmalarına verecek miydim? Durumu irdelemeye başladım. Öğretmenlik dışındaki zamanımın tümünü bu çalışmalara vermek için serbest avukatlık yapmayı bir yana bırakmalıydım. Bu öğretmenlik gelirine ek gelir beklentisinden vazgeçmek demekti. İlk çocuğumuzun doğumunu beklediğimiz sırada böyle bir özveri doğru olur muydu? Ayrıca körlüğün getireceği ek yükleri de hesaba katmalıydım. Bebek doğduktan sonra karımdan eskisi kadar destek alamayabilirdim. Oysa doktora çalışmalarını yürütmek için İngilizce ve Türkçe pek çok kaynak metin okutmam gerekecekti. Bunu sağlamak için sadece gönüllü okuyuculara dayanamazdım. Gerek okuyucu, gerekse daha başka doktora etkinlikleri için bir özel sekretere, hem de iyi İngilizce okuyabilen bir özel sekretere ihtiyacım olacaktı. Bu da yeni bir masraf kapısı açmak demekti. Bir yol ayrımındaydım. Parasal kaygılar ağır bastı ve doktora yapmaktan vazgeçtim. Hepimiz zaman zaman bir yol ayrımına gelir, bir seçim yapmak zorunda kalırız. Aklımız arada bir seçmediğimiz yollara takılsa da gerçekleştirmeye niyet ettiğimiz her şeye kavuşamayacağımızı doğduğumuzdan bu yana öğrenmişizdir. Şunu da hemen belirteyim. Ne doktora hazırlık sınıfına devam etmeye ne de tez çalışmalarına harcadığım zaman ve emek boşa gitmiş sayılır. Değerli bilim adamlarının katıldığı seminerlerde ve tez çalışmalarında sonradan çok işime yarayacak deneyimler kazandım. Bir konuda nasıl araştırma yapacağımı, araştırma sonuçlarını nasıl değerlendireceğimi ve yazılı bir metin haline getireceğimi uygulayarak öğrenmiş oldum. Doktora çalışmalarına 2-3 yılımı verebilseydim sanıyorum üniversitede öğretim üyesi olma yolunda çaba gösterecektim. O günün koşulları altında bu amaca bir kör ulaşabilir miydi, ulaşamaz mıydı? Buna kesin yanıt veremem ama günümüzde koşulların bir körün akademik kariyere girmesine çok daha elverişli olduğunu düşünüyorum. Doktora hazırlık sınıfını bitirince karşıma çıkan yol ayrımı ile şimdi karşı karşıya kalsaydım belki de doktora çalışması yapmayı seçerdim. Çünkü ulaşmak istediğiniz bir hedefe ulaşma umudu ne kadar çok olursa o hedefe ulaşmak için göze alacağımız riskler ve katlanacağımız güçlükler o kadar hafif, o kadar önemsiz görünür. İşte böyle. Gün doğar, gün ölür, yaşam bir çile iplik kucağımızda. Sırlar örülüp sırlar çözülür. Bir niyet titrer dudağımızda, bin niyet içimize gömülür. G.Y. World Council for the Welfare of the Blind'ın genel kurul toplantısından notlar. Adını Dünya Körleri Kalkındırma Konseyi diye dilimize çevirebileceğimiz World Council for the Welfare of the Blind, Türkiye'nin de üyesi olduğu uluslararası bir örgüttü. Temel amacı üye ülkelerde körlerin durumunu iyileştirecek tavsiye kararları almak, bunların uygulanmasını ve bu alanda uluslararası işbirliğini sağlamaktı. Üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan genel kurul 5 yılda bir toplanırdı. Bu toplantılarda çeşitli konularda komisyon çalışmaları yapılır, karar önerileri hazırlanır ve genel kurul oturumlarında bu öneriler tartışılarak karara bağlanırdı. Ayrıca 5 yıl için görev yapacak yönetim kurulu seçilirdi. Bu genel kurullar aynı zamanda dünyanın dört bucağından gelen ve körlerin kalkınmasıyla ilgilenen birçok kişinin buluşup karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunmasını sağlayan bir platformda oluştururdu. Bu örgüt ile International Federation of the Blind'ın genel kurulları 1984 yılında yaptıkları ortak toplantıda her iki kuruluşun yerine World Union of the Blind adıyla yeni bir uluslararası örgüt kurdular. Bu örgüte Türkiye'yi Körler Federasyonu temsil etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 1959 yılının Temmuz ayında yapılacak olan genel kurul toplantısında Türkiye'yi temsil etmekte görevlendirdi. Toplantı Roma'da yapılacak ve 2 hafta sürecekti. Karımla birlikte İstanbul'dan deniz yoluyla Napoli'ye gittik. Oradan da trenle Roma'ya geçtik. İlk oturumda konsey yıllık ödentilerini zamanında ödememiş bulunan birkaç ülkenin örgütten çıkarılıp çıkarılmaması tartışıldı. Borçlu ülkeler arasında Türkiye de vardı. Ben söz alıp Türkiye'nin döviz darboğazında bulunduğunu, bu nedenle ödemelerin geciktiğini, ek süre verilirse bakanlığın borcu ödeyeceğini söyledim. Borçlulara ek süre tanınmasına ve üyeliklerinin devamına karar verildi. Ne var ki ülkemiz bu borcu ödememekte devam ettiği için örgütün üyeliğinden çıkarıldı. Delegeler arasında 4 yıl önceki inceleme gezim sırasında tanıştığım kişiler de vardı. Onlarla yeniden görüşme fırsatı bulmak beni özellikle memnun etti. Ayrıca başka ülkelerden gelen birçok delege ile de tanışıp görüş alışverişinde bulundum. Bunlar arasında Mısır delegesi de vardı. Bu adamı bir yemek sırasındaki kabalığını hiç unutamam. Sofrada tam karşımda oturuyordu. Hiç ilgisi yokken bana Fatiha suresini bilip bilmediğimi sormaz mı? Zaten genel tutumu da pek dostça değildi. Anlaşılan Arap ülkelerinde Türkiye'de halkın dinden çıktığı yolundaki propagandanın etkisi altındaydı. Pakistan, Hindistan ve İngiltere delegeleri ise özel yakınlık gösterdiler. Yönetim kuruluna üye seçilişimde de beni aktif olarak desteklediler. Toplantıyı düzenleyen komite toplantı saatleri dışında çok ilginç ve yararlı bir gezi programı da yapmıştı. Roma'da ve çevresinde görünmeye değer yerlere gittik. Bu arada Michelangelo'nun yapıtlarıyla dolu bir kiliseyi ziyaretimiz sırasında onun ünlü Musa heykelini ellerimle yoklamak fırsatını buldum. Bu yoklayış beni bir an için ilkokul günlerime götürerek gerçekten heyecanlandırdı. İlkokuldayken tarih kitabımızda bu yapıtın resmini görmüştüm. Sanatçının tamamladığı yapıtının sanki canlıymış gibi görünüşü karşısında kendini tutamayıp "Konuşsana!" diyerek elindeki çekişle heykelin dizine vurduğunu, bu yüzden orada küçük bir çentik meydana geldiğini duymuştum. Heykeli yoklarken elimle bu çentiği aradım ve buldum. Papa Jean yazlık sarayındaymış. Genel kurula katılan delegeleri orada kabul edecekmiş. Kadın delegeler Papa'nın huzuruna başı açık, çorapsız ve kısa kollu giysilerle girilemeyeceği konusunda uyarıldı. Kadın delegeler de bu uyarıyı dikkate alarak kabul salonuna uzun çoraplar giymiş, başları ve kolları örtülmüş olarak girdiler. Papa Jean toplumcu eğilimleri olan bir papaydı. Tüm delegeleri içtenlikle selamlayarak uzunca bir konuşma yaptı ve kutsadı. Tabii Roma'daki ünlü çeşmeye giderek dilek dilemeyi ve çeşmenin yalağına para atmayı da ihmal etmedik. İşe yerleştirme sorunlarına okul dışında çözüm arayışlarım. Körlerin işe yerleştirilmeleri alanında hizmet verebilmeme olanak yaratmak üzere arayışlara giriştim. 1959 yılının Kasım ayında ilk Sosyal Hizmetler Kongresi toplandı. Ben de Altı Nokta Derneği'nin temsilcisi olarak katıldım. Günlerce görüşmeler, tartışmalar yapıldı. Bu kongreden esinlenerek Sosyal Hizmetler Enstitüsü'nde görev alırsam bu alanda bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. O kurumun müdürüyle konuştum. Görünüşte konuya olumlu bakıyor gibiydi ama her nedense beni oyaladı, somut bir adım atmadı. 1960'taki 27 Mayıs devriminden sonra Ankara'da esen atılımcı ve yenilikçi rüzgarlardan yararlanarak görme özürlülerin işe yerleştirmeleri konusunda da olumlu adımlar atılabileceği umuduna kapıldım. Bu konunun bir görev olarak Çalışma Bakanlığı tarafından üstlenilmesini önermek ve bu konuda dışarıda inceleme yapmış biri olarak hizmet etmeye hazır olduğumu söylemek üzere zamanın Çalışma Bakanı'ndan randevu aldım. Bakan, Siyasal Bilgiler Okulu'nun değerli öğretim üyelerinden Profesör Cahit Talas'tı. Görüşmeye giderken bu aydın bakanın konuya olumlu yaklaşacağını umuyordum. Körlerin çalışmalarındaki bireysel ve toplumsal yararları, iş bulmakta karşılaşılan sorunları anlattım. Çalışma Bakanlığı'nın bu önemli konuya el atarak gerekli örgütü kurmasını ya da iş ve işçi bulma kurumu içerisinde bir birim oluşturmasını önerdim. Sayın ve aydın bakan ne yanıt verdi dersiniz? Ben görenlere iş bulamıyorum. Nerede kalmış körlere iş bulacağım? Görüşmeyi uzatmakta yarar yoktu, içim burkularak odadan çıktım. Geçimini sağlayacak bir işte çalışma konusu, yalnız görme özürlülerin değil, öteki özürlü gruplarını da ilgilendiren ve ilgilendirmesi gereken bir konuydu. Bu alanda çağımıza uygun ilerlemelerin gerçekleştirilmesi için ortamın henüz olgunlaşmadığı görülüyordu. özürlülerin ve onların ailelerinin bilinçlenerek bu alanda olumlu adımlar atılması için baskı grupları oluşturması ve siyasal kararları etkileyecek güce erişmesi gerektiğiydi. Okulumuzdan ve başka kentlerde de açılan köyler okullarından yetişenlerin, liselere, fakültelere bitirecek olan genç görme özürlüler kuşağının iş bulma sorunlarının çözülmesi için mücadele ederek bu alanda önemli ilerlemeler gerçekleştirmelerini beklemek gerekiyordu. Özürlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda artık bireysel çabalarımla Ankara'da önemli bir şeyler yapamayacağım belli olmuştu. Kendime yeni bir hedef belirleyerek köylerin neler yapabileceğine ilişkin bir önce örnek daha vermeliydim. 1960-61 öğretim yılı başında bunları düşündüğüm sırada beni çok mutlu eden bir gelişme oldu. 1952 Kasım'ında Ankara Köyler Okulu'nda öğretmen olarak göreve başladığımda ortaokul 1. sınıfında bulunan öğrencilerimizden Atilla Sümer ile Yılmaz Sürücü 1955'te ortaokulumuzu bitirdikten sonra Hasan Oğlan Öğretmen Okulu'na kabul edilmişlerdi. Bu gençler bir öğretmen okuluna gören öğrencilerle aynı eğitimi görmek üzere kabul edilen ilk kör öğrencilerdi. Başka kör gençlerin de bu okullara alınmasının yolunu açmak bakımından taşıdıkları sorumluluğun ayırdındaydılar. Başarılı olmak için ellerinden geleni yaparak 1958 yılı Haziran'ında pek iyi dereceyle Hasan Oğlan Öğretmen Okulu'nu bitirmişlerdi. Ortaokul öğretmeni olmak amacıyla Atilla Sümer, Gazi Eğitim Enstitüsü'nün İngilizce şubesine, Yılmaz Sürücü ise Gazi Eğitim Enstitüsü'nün müzik şubesine girmişti. Atilla Sümer 1960 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirince okulumuza İngilizce öğretmeni olarak atandı. Tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi derslerine ek olarak ortaokulun açılışında üzerime aldığım ve 8 yıldır elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştığım İngilizce öğretme görevimi bu eski öğrencime devretmekten duyduğum kıvanç ve huzuru sözcüklerle anlatamam. Ektiğim tohumların yeşerdiğini, ürün vermeye bile başladığını görüyordum. Artık gönül rahatlığıyla Ankara Köyler Okulu'ndan ayrılabilir, yeni bir hedefin ardına düşebilirdim. Yeni hedef, normal okullarda öğretmenlik. Normal okul tanımlaması yalnızca özel eğitime muhtaç çocuklar için açılmış okullar dışında kalan ilk öğretim okullarıyla liselere ve meslek liselerini anlatmak üzere kullanılmıştır. 1958 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın orta bölümünü bitiren 3 kör öğrenciden biri Önder Kütahyalı yüksek bölüme kabul edilmiş, ikisi Şükran Kırıcı ile Hüdaverdi Gaffaroğlu 1958 yılında konservatuarın orta bölümünü bitirdikten sonra Gaziantep Körler Okulu'na müzik öğretmeni olarak atanmıştı. Gazi Eğitim Enstitüsü'nün İngilizce öğretmenliği bölümünü bitiren bir eski öğrencim Atilla Sümer de Ankara Körler Okulu'nda İngilizce öğretmeni olarak göreve başlamıştı. Artık Milli Eğitim Bakanlığı körlerin köyler okullarında öğretmenlik yapabileceklerini kabul etmiş bulunuyordu. Kuşku yok, gelecek yıllarda birçok görme özürlü öğrenci öğretmenliği meslek olarak seçecekti. Geleceğin kör öğretmenlerinin işe girme olanaklarının köyler okullarıyla sınırlı kalması durumunda birçoğunun iş bulması mümkün olmayabilirdi. Çünkü köyler okullarının kapasitesi sınırlıydı. Üstelik bu okullarda kör öğretmenlerin oranının giderek artması eğitim bakımından uygun görülmüyordu. Onlara normal okullarda öğretmenlik yapma yolu açılmalıydı. Sayın Mithat Enç, körlerin görenleri öğretmenlik yapabileceğini Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki başarılı performansıyla yüksek öğretim düzeyini çoktan kanıtlamıştı. Ama bu örneğe başkaları eklenmemişti. Zaten yüksek öğretimde öğretim üyesi olmanın yolu, kendine özgü güçlükler taşıyordu ve çok sayıda kör gencin akademik kariyere girmesi düşünülemezdi. Orta öğretim kurumlarında on binlerce öğretmen çalışmaktaydı. Körlerin orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabileceği iki olarak bakanlıkça benimsenirse onlar için oldukça geniş iş olanakları ortaya çıkabilirdi. Bundan dolayı gelecekte öğretmenlik mesleğini seçecek körlere orta öğretim kurumlarında öğretmenlik kapısını açacak önce örneklere ihtiyaç vardı. Körlerin uygun niteliklere sahip oldukları takdirde lise düzeyindeki okullarda gören öğrencilere öğretmenlik yapıp yapamayacaklarını irdelemeye başladım. İlk akla gelen sorulardan biri şuydu. Körlük sınıfta yeterince disiplin sağlanmasına engel olabilir miydi? Bunu yanıtlayabilmem için başka bir sorunun yanıtını saptamalıydım. Sınıf disiplini neydi? Bence sınıf disiplini öğretmen ile öğrencilerinden oluşan topluluk içerisinde öğrenim sürecinin düzgün işlemesine uygun ve elverişli ortamın var olması demekti. Tek başına körlüğün sınıf disiplinini bozacak durumları ve davranışları yol açacağına inanmıyordum. Öyle olsaydı gören öğretmenlerin hiçbir disiplin sorunu olmazdı. Öğretmenler arasında disiplin sağlamakta yetersiz kalanlar yok muydu sanki? Kuşkusuz vardı. Kanımca sınıf disiplinini sağlayan en önemli etkenler öğretmenin fiziksel bakımdan eksiksiz, özürsüz de diyebiliriz, oluşu değil, kişilik özellikleri, mesleksel yetenekleri ve öğreteceği konulardaki yetkinliği gibi çok daha değişik etkenlerdi. Bir öğretmenin disiplinsiz diye yakındığı sınıftan başka bir öğretmenin çok memnun kalması meslek yaşamımızda bilinen olgulardan biriydi. Şu halde körlüğün, öğretmenin disiplin sağlamakta yetersiz kalmasına yol açacağı görüşü olsa olsa bir ön yargıdan başka bir şey değildi. Sınavlarda öğrencinin kopya çekmesi tehlikesine gelince bu tehlike her öğretmen için söz konusuydu. Ancak öğretmenin görmemesi sınavlarda kopyayı kolaylaştıran bir etken olabilirdi. Körlükten doğacak böyle bir sakıncanın sınavlarda bir gözcü bulundurulması yoluyla giderilmesi mümkündü. Buna da hiçbir engel yoktu. Sınıfta yoklama yapılması, ders defterlerinin işlenmesi, sınav kağıtlarının okunması gibi konularda karşılaşabileceği güçlükleri sırası geldikçe kör öğretmen kendi bulacağı yöntemlerle kolayca çözebilirdi. Demek ki körlerin liselerde gören öğrencilere öğretmenlik yapabileceğini gösteren önce örneklerden biri olabilirdim. Ürkecek bir şey, körlükten ileri gelen kesin bir engel yoktu. Tam o sıralarda Milli Eğitim Bakanlığı değişik nedenlerden dolayı okul çağındayken lise öğrenimi yapamamış olanlara öğrenim olanağı sağlamak amacıyla akşam ticaret liseleri, akşam ortaokulları ve liseleri açmaya başlamıştı. Bu arada İzmir'de de bir akşam ticaret lisesinin öğretime başladığını öğrendim. Gören öğrencilere öğretmenlik hedefimi gerçekleştirmek için bu okulun çok elverişli olacağını düşündüm ve duraksamadan İzmir Akşam Ticaret Lisesi'ne atılmamı sağlamak için harekete geçtim. Tabii daha önceki deneyimlerimden bu yeniliğin ilgili genel müdürlüğe normal yoldan başvurarak gerçekleştirilemeyeceğini öğrenmiştim. Doğrudan doğruya Milli Eğitim Bakanı'na bu görevi başarabileceğimi inandırmak ve onun desteğini sağlamak gerekiyordu. Bakan Profesör Bedrettin Tuncel ile görüşmek üzere Özel Kalem Müdürlüğü'nden randevu aldım. Eşimle birlikte kucağımızda 10 aylık oğlumuz bakanın huzuruna çıktık. Bizi ayakta karşılamak nezaketini gösterdi ve orta sehpasının çevresindeki koltuklara oturttu. Kendisi de makam koltuğuna oturacak yerde karşımızdaki üçüncü bir koltuğa yerleşti. Psikoloji profesörüydü ve Mithat Enci'yi iyi tanıyordu. UNESCO'nun Ulusal Komitesi'nin 1979 Mayıs'ında İstanbul'da yapılan bir toplantısında onunla tanışmıştım. Ama doğrusu o ayaküstü tanışmamızı anımsayacağını beklemiyordum. Oysa bizi unutmamış, bebeğimizi okşadı, bir de çikolata ikram etti. Ne yapmak istediğimi açıkladım. Beni ilgiyle dinledi. Atanmam için gerekeni yapacağını söyledi, sözünü de tuttu. Bir aya kalmadı, İzmir Akşam Ticaret Lisesi'ne atanma kararnamemi elime aldım. 8 yıldır çalıştığım Ankara Körler Okulu'ndaki görevim sona ermiş bulunuyordu. 2 Aralık'ta oğlumuz Yankı'nın 1. yaş gününü kutladıktan sonra hemen yol hazırlıklarına giriştik. 8 Aralık 1960 günü ailecek İzmir'e doğru yola çıktık. Öğretmenlik mesleğimde yeni bir evrenin eşiğinde olduğumu hissediyordum. Ama hiçbir korku veya çekinme duymuyordum. İyi bir örnek olmayı başaracağıma inanarak bu yolu tutmuştum. Körler de gören öğrencilere öğretmenlik yapabilir. Yeni görevimin coşkusu içerisinde bir an önce göreve başlamak üzere İzmir Akşam Ticaret Lisesi'ne gittim. Okul her yanıyla bana yabancıydı. Okulun müdürü beni nasıl karşılayacaktı? Gözleri görmeyen bir öğretmene kuşkuyla mı yoksa güvenle mi bakacaktı? Ya öğrenciler? Bu sorular beni hiç de ürkütmüyordu. Sadece olası yanıtlarını merak ediyordum. O kadar. Başarılı olacağımı inandığım için bu okula atanmamı kendim istemiştim. Eşimle birlikte okul müdürünün odasına girdim, kendimi tanıttım. O sırada okul müdürü olan Sayın Hasan Olalı'nın bizi karşılayışı güven vericiydi. Durumumu yadırgayan hiçbir davranışta bulunmadı, başarılar diledi. Okul hakkında bilgi verdi. Okul bu yıl açıldığı için yalnız 3 şubeden oluşan 1. sınıf vardı. Kadrom tarih öğretmeni kadrosuydu. Atama yapılırken buna hukuk dersi de eklenmişti. Ancak 1. sınıfta hukuk dersi okutulmuyordu. Tarih derslerini üstlendim. Her şubede 2'şer saat tarih dersi vardı. Demek ki haftada 6 saatlik görevim olacaktı. Ders saatlerimin azlığı okulun havasına ve yeni görevime alışmam için elverişli bir durumdu. Müdüre yazılı yapacağım zaman gözlemci bir öğretmen verip veremeyeceğini sordum. Tabii dedi. Zaten sınav sırasında yardım isteyen her öğretmene yardımcı bir öğretmen vermek yönetimin görevidir. Başlangıç çok olumluydu. Müdürün kavrayışlı, aydın ve çağdaş görüşlere açık bir insan olduğu belliydi. Başarılı olmamı güçleştirmek şöyle dursun, yönetici olarak elinden geleni yapacaktı. Normalde her öğretmenin nöbet görevi vardı ama bana nöbet görevinden söz bile edilmedi. Kör bir öğretmenin bu nöbet görevinden muaf tutulmasını doğal kabul ettiği anlaşılıyordu. Ders programımı aldıktan sonra görevli olduğum ilk akşam gelmek üzere okuldan ayrıldım. Günü geldiğinde ilk dersimi vermek üzere okula gittim. Okul saat 18.05'te başlıyordu. Zil çaldı, okul müdürü beni ders vereceğim sınıfa götürüp öğrencilere tanıttı ve sınıftan çıktı. Öğrencilerden çıt çıkmıyordu. Onlara kendim hakkında biraz bilgi verdim. Tabii bu arada görmediğimi de belirttim. Onları tanımak istediğimi söyledim. Sırayla kalkıp adlarını ve ne işte çalıştıklarını söylediler. Mümessilden yoklama yapmasını istedim. Gelmeyenlerin numaraları yoklama fişine yazıldı. Tarih dersinin amacını anlatmaya koyuldum. Artık öğretmenlik yaşamımın 21 yıl sürecek yeni evresi başlamış bulunuyordu. Bundan sonra dersimin olduğu günlerde saat 17.30 olunca yazıhanemden çıkıp okulumun yolunu tutacak, derslerimi verdikten sonra gecenin 10'una doğru yuvama dönecektim. Dersten çıkış zili çaldı. Hemen dersi kestim, çıkabilirsiniz dedim. Onlarla birlikte ben de sınıfın kapısına yöneldim. Bir öğrenci yanıma geldi. Öğretmen odasına gitmenize yardımcı olabilir miyim dedi. Kendim gidebilirim demedim. Çünkü öğrencilerin benim yanına yaklaşılmaz biri olarak tanımalarını istemiyordum. Öğrencimle birlikte öğretmen odasına doğru yürürken biraz konuştuk. Nitekim bundan sonra dersten çıkışlarda öğretmen odasından sınıfa gelişlerimde yanıma gelip benimle konuşmaya alıştılar. Son dersten sonra evimin bulunduğu tarafa gidenlerle birlikte çıkıyor, onlarla birlikte otobüse biniyordum. Böylece öğrencilerle dostça ilişkiler kurabilmem mümkün oldu. Okulumuzdaki öğrenciler de öteki akşam okullarında olduğu gibi gündüzleri okula devam etmek olanağı bulamamış, akşam okullarından yararlanarak öğrenimlerini sürdürmek isteyen kişilerdi. Pek çoğu 20'li 30'lu yaşlardaydı. İçlerinde 40'ını aşmış olanlar bile bulunabiliyordu. Öğrencilerin yaşları kadar çalıştıkları işler de farklıydı. Aralarında polis memurları, astsubaylar, banka memurları, PTT memurları, avukat sekreterleri, muhasebeci yardımcıları, TRT'de çalışanlar, sanayi ve mağaza işçileri, berber, şoför, komisyoncu gibi kendi içinde çalışanlar vardı. Öğrenciler farklı amaçlarla okulumuza yazılıyorlardı. Kimileri aylığında bir derece kazanmak için, kimileri muhasebecilik mesleği edinmek için akşam okuluna yazılmıştı. Bazıları ticaret lisesi diploması alırsa daha iyi bir iş bulacağını düşünüyordu. Bazıları da liseyi bitirerek bir fakülteye gitmeyi amaçlıyordu. Kısacası hemen hemen hepsi de yaşamda daha iyi bir konuma gelmeye kararlı olarak bu okula gelmişlerdi. PTT'de çalışan 40 yaşlarında bir öğrencimin akşam okuluna devam etmekteki amacı ilginçti. Kendi anlattığına göre gündüz okullarında haylazlığı yüzünden başarılı olamamış yetişkin bir oğlu varmış. Oğlunu okulumuza yazdırmış, utansın da babasından geri kalmasın diye o da aynı yıl okulumuza kaydını yaptırmış. Bana bunları anlattığında o 3A sınıfında, oğlu 3B sınıfında bulunuyordu. Demek ki bu özverili babanın taktiği işe yaramıştı. Çalıştıkları işten çıkıp doğruca okula gelen bu öğrencilerin durumunun biricik işleri okula devam etmek olan gündüz öğrencilerinden farklı yanları vardı. Bütün gün çalışmaktan yorulmuş, sinirleri gerilmiş olabilir, kafalarında iş yerinden taşıdıkları sorunlar bulunabilirdi. Bundan dolayı yapacağım öğretimin ilgi çekici, öğrencilerin dikkatini uyanık tutucu yöntemlere dayanması yaşamsal önem taşıyordu. Bundan başka ders çalışma zamanları kıt olan bu öğrencilerin konuları sınıfta bulundukları sırada kavramalarına da dikkat etmek, başarılı olmalarını sağlamak bakımından zorunluydu. Akşam öğrencilerinin sözünü ettiğim bu özelliklerini her zaman dikkate alarak öğretmenlik yaptım. Gören öğrencilere öğretmenlik yaptığım yıllar boyunca hiçbir disiplin olayına yol açmadan, hakkımda herhangi bir şikayet yapılmadan öğretmenliğimi sürdürebilmekte bu tutumumun önemli payı olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen hepsi de ergenlik döneminin sarsıntılarını atlatmış, olgun ve kuşkusuz onurlu insanlardı. Öğretmenden her yaşta ve durumdaki öğrencinin kişiliğine saygı göstermesi beklenir. Ama bu olgun öğrencilerin kişiliklerine ve onurlarına özellikle saygılı olmam, zaman zaman onların özel dertlerine kulak vermem gerektiğine inanıyordum. Akşam lisesi sınıflarında gündüz okullarında rastlanmayacak veya hoşgörü gösterilemeyecek bir takım ilginç olaylarla ve durumlarla karşılaşabiliyordunuz. Nişanlananlar, evlenenler, çocuğu doğanlar oluyordu. Sınıfta onları kutluyor, getirdikleri lokumları veya çikolataları dağıtmalarına izin veriyordum. 1964-65 öğretim yılından itibaren tarih dersi yerine hukuk dersi vermekle görevlendirildim. Hukuk konularına özel ilgi duyuyorlardı. Ders sırasında ve dinlenme aralarında özel sorunlarını danışanları yanıtsız bırakmıyordum. Belli ölçüde hoşgörüyle davranmamın da öğrencilerle ilişkileri sürdürmekte ve otoritemi korumakta yararı oluyordu. Örnek olarak bir anımı aktarayım. Bir akşam ders sırasında sınıfın arka tarafında bir hareketlilik sezdim. Orada neler oluyor diye sordum. Öğrencilerden biri, arkadaşım sınıfa bir yavru tavşan getirmiş, bize gösteriyor dedi. Öğrenciler susmuş, benim nasıl bir tepki göstereceğimi bekliyorlardı. Belki de o öğrenciyi azarlayacağımı ya da sınıftan çıkartacağımı düşünüyorlardı. Öyle mi? Ben tavşan yavrularını çok severim. Getirin ben de okşayayım dedim. Tavşan sahibi öğrenci hayvancığı bana getirdi, biraz okşadım ve ona yavaşça dedim ki, hayvanları sevmen çok iyi bir şey ama her sevdiğin hayvanı okula getirmeye kalkman doğru olmaz. Titizlik üzerinde durduğum noktalardan biri yazılı sınav günlerini çok önceden öğrencilerle birlikte saptamaktı. Yazılı sınav günü geldiğinde bazı öğrencilerin sınavın başka bir güne bırakılmasını istedikleri olurdu. Fakat bunun için çok zorunlu nedenler gösterilmedikçe sınavı kararlaştırdığımız günde yapardım. Öğrenciler sınav gününü gelişigüzel bahanelerle değiştirmeyeceğimi iyi öğrenmişlerdi. Sınavın gününde yapılacağına inanır ve ona göre hazırlanırlardı. Sınavı kendileriyle birlikte saptadığımız günde yapmaya ne kadar önem verdiğimi ve öğrencilerimin bana ne kadar saygıyla bağlanmış olduklarını gösteren bir anımı anlatmadan geçemeyeceğim. 1970'li yıllarda birçok lisede sorunlar çıkartan öğrenci hareketleri bizim lisemize oldukça geç sıçramıştı. Sanıyorum 1980 yılı içerisindeydi. Bir akşam okula geldiğimde bütün öğrencileri bahçede toplanmış buldum. Zil çaldığı halde sınıflara girmiyorlar, bazı sloganlar atıyorlardı. O akşam sınıflardan birinde yazılı sınav yapacaktım. Balkondan sınav yapacağım sınıfın öğrencilerine şöyle seslendim. Sevgili öğrencilerim, sınava girmek görevinizdir. Ben sınıfa giriyorum. Sınav yapılacaktır. Gelmeyenler mazeretli sayılmayacaktır. Bu o günlerde riskli bir girişimdi. Öğrencilerim beni dinlemeyebilirlerdi. Fakat öğrencilerim beni kırmayacaklarına güveniyordum. Nitekim sınav yapacağım sınıfın tüm öğrencileri boykotu bırakıp sınıfa girdiler ve sınav yapıldı. İzmir Akşam Ticaret Lisesi'ndeki öğretmenliğim 20 yıl sürdü. 4 yıl tarih okuttuktan sonra hukuk öğretmeni olarak görevlendirildim. Bu arada kitap yazma konusunda kendimi sınamama fırsat vererek yeni bir yan uğraş edinmenin yolunu açan bir ders kitabı yazma yarışmasından söz etmeliyim. Bir ders kitabı yarışması. 1965 yılındaydı. Karım Tebliğler Dergisi'nde Milli Eğitim Bakanlığı'nca ticaret liseleri için ders kitapları yazma yarışması açılması ile ilgili bir ilan görmüş, bana da okudu. Ticaret liselerinin 2. ve 3. sınıflarında okutulan ticaret hukuku dersleri için 2 ders kitabını seçmek amacıyla bir yarışma düzenlendiği, katılmak isteyenlerin yazdıkları kitabın müsveddesini 1966 Şubat'ının sonuna kadar 3 kopya olarak bakanlığa göndermeleri duyuruluyordu. Bu yarışmaya katılmaya karar verdim. Birkaç ay içerisinde biri 2. sınıflar için, öteki 3. sınıflar için 2 hukuk ders kitabı yazdım ve müsveddelerini süre bitmeden bakanlığa yolladım. Birkaç ay sonra bakanlıktan bir mektup geldi. Karımla birlikte heyecanla açıp okuduk. Yazdığım Hukuk 1 ve Hukuk 2 adlı kitaplar yarışmayı kazanmıştı. Bu kitaplar 1967-1968 öğretim yılından itibaren 19 yıl boyunca 2. ve 3. sınıflarda okutuldu. Yarışma sonucunda yazdığım kitapların ders kitabı olarak kabulü, daha sonraki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ısmarlaması üzerine yeni ders kitapları yazmamın da yolunu açmış oldu. 1. Ticaret Hukuku 2 ve Ticaret Hukuku 2 1967-68 öğretim yılından itibaren 19 öğretim yılı boyunca okutuldu. 2. Hukuk Temel Ders Kitabı 2. ve 3. sınıflarda 1987-1988 öğretim yılından itibaren 13 öğretim yılı boyunca okutuldu. 3. Hukuk 2000-2001 öğretim yılından itibaren okutulmaya başlandı. 4. Sigorta ve Taşıma Hukuku Anadolu Ticaret Liselerinde 1991-92 öğretim yılından itibaren okutulmaya başlandı. Hem öğretmen hem de avukat olarak edindiğim deneyimlerin bu kitapların yıllar boyunca ders kitabı olarak kabul görmesinde önemli payı olduğunu sanıyorum. Öğretmenliğe veda. 1979-1980 öğretim yılı sonunda Ticaret ve Turizm Genel Müdürü beni Buca'daki Akşam Yüksek Meslek Okulu'na medeni hukuk dersi vermek üzere öğretim görevlisi olarak atamayı önerdi. Ben de duraksamadan kabul ettim. Atama işlemi Ağustos'ta gerçekleşti. O zamana kadar bir yüksek öğretim kurumunda öğretmenliğe atanmış tek kör kişi Mithat Enç idi. Benim Buca Yüksek Meslek Okulu'na atanışımla yıllar sonra ikinci bir örnek gerçekleşmiş oluyordu. 12 Eylül'de darbe yaparak iktidarı ele geçiren generaller anarşi yuvası olabilirler diye tüm akşam liselerini kapattı. Benim öğretim görevlisi olarak atandığım akşam yüksek meslek okulu da gündüz yüksek meslek okuluna çevrildi. Yüksekokul öğrencilerine ders vermekten hoşlanıyordum. Bu okulda da öğrencilerle kolayca iyi ilişkiler kurdum. Ders kitabı yoktu. Sınıfta not tutmakla uğraşmaktan kurtarmak ve verilen derslerin düzgün yazılmış metninin ellerinde bulunmasını sağlamak için öğrencilerle işbirliği yaparak anlattıklarımın tekstille çoğaltılmasını sağladım. Ancak haftanın 3 gününde gündüzleri saatlerce yazıhanemden uzak kalıyordum, işlerim aksıyordu. Avukatlık mesleğimi feda etmek istemedim ve 1981 Nisan'ında emekli olmaya karar verdim. 28 yıl 5 ay öğretmenlik yapmıştım. Bu mesleğe yıllarımı vermiş olmaktan hiç de pişman değildim. Ankara Körler Okulu'nun kurulup gelişmeye başladığı yıllarda kör öğrencilere yalnızca öğretmen olarak değil, yetişmiş bir kör olarak onları umutlandırarak da yararlı hizmetler yaptığıma inanıyordum. İzmir Akşam Ticaret Lisesi'nde ve Burca Yüksek Meslek Okulu'nda öğretmenlik yaparak körlüğün görenlere öğretmenlik yapmaya engel olmadığını kanıtlamıştım. Üstelik öğretmenlik sayesinde lise düzeyindeki öğrencilere uygun ders kitabının ne gibi özellikler taşıması gerektiğini de kavramıştım. Böylece öğretmenlik deneyimlerimle hukukçuluğumu birleştirerek 1967-68 öğretim yılından beri bütün ticaret liselerinde ve Anadolu ticaret liselerinde okutulmuş ve bu satırları yazdığım sırada okutulmakta olan ders kitaplarını yazabilmiştim. Yazdığım hukukla ilgili ders kitapları hakkında bilgi için bakınız dipnot 26. 2000'in üstünde gören öğrenciye öğretmenlik yapmıştım. Birçoğu ile sonraki yıllarda da karşılaştım ve karşılaşmaktayım. Hepsi de yaşamda iyi durumlara gelmişler. Beni gördüklerinde yanıma gelip kendilerini tanıtıyorlar. Birçoğu hukuk derslerinde öğrendiklerinden iş yaşamlarında ne kadar çok yararlandığından söz ediyor. Kimileri yanlarında bulunan eşlerini, çocuklarını bana tanıtıyor. Öğretmenler gününde telefon edip hatırımı soranlar da oluyor. Kısacası öğretmenliğimin ürünlerini almakta, tadını çıkarmakta şimdilerde de devam ediyorum. Avukatlık. Daha önce de değindiğim gibi hukuk fakültesini bitirdiğim sırada meslek olarak avukatlığı seçmiş bulunuyordum. Bu hedefime ulaşmak için bir an önce avukatlık stajına başlamak üzere Aydın'a dönmüştüm. Gerek staj yapabilmek, gerekse avukat olarak çalışabilmek için baroya kayıtlanmak zorunluydu. Avukatlık yasasının koyduğu koşullardan biri kayıt için başvuran kişinin avukatlık görevini yerine getirmesine engel olabilecek bedensel veya akılsal bir hastalığı ya da sakatlığı bulunmamasıydı. Bu da bir sağlık raporu ile belgeleniyordu. Aydın Barosu'nun stajyer olarak kabulüm için başvururken körlüğümün göreve engel olmadığına ilişkin sağlık raporunu hükümet tabipliğinden alarak öteki belgelerle birlikte baroya sunmuştum. Baroca bu rapor yeterli görüldüğünden stajyer olarak baroya kaydım yapılmıştı. Öğretmen olarak Ankara Körler Okulu'na atanınca avukatlık stajını Ankara'da devam etmek için dosyamı Ankara Barosu'na getirttim. Bir yandan öğretmenlik yapıyor, bir yandan da avukatlık stajımı sürdürüyordum. Ne olsa beğenirsiniz. Bir gün kapıma bir polis memuru gelerek Adalet Bakanlığı'ndan gönderilen bir yazıyı tebliğ etti. Dosyamdaki hükümet doktorluğundan alınmış rapor yeterli görülmemiş, benim kör olarak avukatlık yapıp yapamayacağımın sağlık kurulu raporuyla saptanması için Ankara Numune Hastanesi'ne başvurmam isteniyordu. Sağlık kurulu benim avukatlık yapamayacağıma karar verecek olursa işler sarpa saracak, Danıştay'a başvurarak raporu iptal ettirmek için dava açmak zorunda kalacaktım. Tabii görme özürlüler hakkında bu denli bilgi yokluğu içinde böyle bir davadan nasıl bir sonuç alınacağını da o sırada kestiremezdim. Ankara Numune Hastanesi'nde çalışan bir uzmanı yakından tanıyordum. Hemen ona gittim. Durumu anlattım. Kendisi de sağlık kurulunun üyesiymiş. Yardımcı olacağını söyledi. Neyse, uzatmayalım. Sağlık muayeneleri yapıldı. Sağlık kurulu huzuruna çıkarıldım. Kimse bana bir şey sormadı. Herhalde boyuma posuma baktılar, o kadar. Dışarı çıktım. Birkaç gün sonra raporu aldım. Sonuç olumluydu. İki gözümün de hiç görmediği saptanmış, kör oluşumun avukatlık yapmama engel olmadığına karar verilmişti. Çok şükür ucuz atlatmıştım. Bir arkadaşımın bu konuda başına geleni anlatayım da neden ucuz atlattığımı düşündüğümü siz de anlayasınız. Değerli arkadaşlarımdan rahmetli Zekai Uyar, İzmir Sağır Dilsiz Körler Müessesesini bitirip de bir meslek edinmek amacıyla öğrenimini sürdürme cesaretini gösteren birkaç kişiden biriydi. Benden daha önce dışarıdan okul bitirme sınavlarına girmeye başladığını Sayın Mithat Enc'in mektubundan öğrenmiştim. Sonradan tanıştık. O da hukuku seçmiş ve benden 2 yıl önce mezun olmuştu. Avukatlık stajı yapmak üzere İstanbul Barosu'na başvurduğunda başına gelenleri kendisi bana anlatmıştı. İstanbul Barosu kör olduğu için bu arkadaşı stajyer olarak kabule yanaşmamış ve Adalet Bakanlığı'ndan görüş istemiş. Bunun üzerine körlüğün avukatlığa engel bir bedensel sakatlık olmadığını anlatarak bakanlıktan olumsuz bir yanıt gelmesini önlemek amacıyla Adalet Bakanı ile görüşmenin yolunu aramış. Konuya olumlu bakan bir milletvekiliyle birlikte Adalet Bakanı'nın huzuruna çıkmış. Ünlü bir hukukçu ve Yargıtay Başkanlığından ayrılarak milletvekili seçilmiş bulunan Sayın Bakan sormuş. Mesele nedir? Arkadaşım kendisinin körlük nedeniyle avukat olamayacağı ileri sürülerek stajyer olarak İstanbul Barosu'na alınmadığını söylemiş. Bakan otoriter bir eda ile görüşünü bildirmiş. ortaokulu, liseyi ve hukuk fakültesini bitirebilirsiniz. Buna yasal engel yok. Ama avukatlık bir amme hizmetidir. Bedeni veya akli mağluliyeti olanlar amme hizmetine kabul edilemez, bundan dolayı avukatlık yapamaz. Arkadaşım yasada görevini yapmaya engel veya bedeni mağluliyeti olanlar denildiğini belirterek, bazı araçlar sayesinde bedensel sakatlığı olanların daha önceden icra edemeyecekleri bir mesleği icra edebilir duruma geldiklerini, körlerin de özel araçlardan yararlanarak avukatlığı icra edebileceğini anlatmaya girişmiş. Bir de örnek vermeye kalkmış. Nitekim sağırlık eskiden kamu hizmetine engel olduğu halde demiş, kulaklık sayesinde. Arkadaşım sözünü tamamlayamadan bakan kızgınca bir tonla, bu sözü hüsnü niyetle söylediğinizi kabul ederek size başka bir muamele yapmayacağım ama derhal çıkınız. Dışarı çıkınca yanındaki milletvekili bakanın bu davranışının nedenini açıklamış. Meğer bakan kulakları ağır işittiği için kulaklık kullanıyormuş. Arkadaşım sakatların bazı araçlar sayesinde birçok mesleği yapabilir duruma gelebileceğini anlatayım derken çam devirmişmiş. Milletvekili durumu düzeltmek için arkadaşımı hemen başbakan yardımcısı MSE'nin yanına götürmüş. Durumu ona anlatmışlar. Sayın MSE Adalet Bakanı'nı telefonla arayarak hal hatır sorduktan sonra şöyle demiş. Bu genç büyük çabalar göstererek ortaokulu, liseyi ve hukuk fakültesini bitirmiş. Bu ve bunun gibiler çok zeki ve becerikli kişilerdir. Müsaade buyurun, körlere avukat olma olanağı tanıyın. Yoksa maazallah tarikat falan kurarak aleyhimize çok şeyler yaparlar. Sayın Bakan işte bu korkunç tehlikeyi duyunca yumuşamış. Arkadaşımın İstanbul Barosu'na stajyer olarak kabulünü emretmiş. Şu duruma gülmeli mi yoksa ağlamalı mı dersiniz? Bir bu olumsuz Adalet Bakanlığı'nın tutumuna bakın, bir de benim körler okuluna öğretmen olarak atanmamı emreden Milli Eğitim Bakanı Sayın Tevfik İleri'nin tutumuna ve gören öğrencilere öğretmenlik yapabileceğimi güvenerek hiç duraksamadan beni İzmir Akşam Ticaret Lisesi'ne atayan Sayın Profesör Bedrettin Tuncel'in tutumuna bakın. Sağlık Kurulu raporuna barodaki dosyama koydum ve stajıma devam ettim. Sağlık Kurulu yalnız tıp uzmanlarından oluşur. Kuşkusuz bir kimsenin sakat olup olmadığını, sakatsa bunun türünü ve derecesini saptayabilir. Ama o kimsenin sakatlığının belli bir görevi yerine getirmesine engel olup olmadığını saptamak için gereken özel bilgi ve deneyime sahip bulunmayan bu kurulun uzman olmadığı bir konuda karar vermeye yetkili kılınmasını çok sakıncalı buluyorum. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılması tüm özürlülerin gerçekten yapabilecekleri işlere girmelerinin yanlış kararlar yüzünden engellenmesi tehlikesini kaldıracak ve özürlülere yeni iş olanakları açabilecektir. Sonunda 13 Ocak 1954 tarihli avukatlık ruhsatıma kavuştum ama hemen avukatlık yapmaya girişmedim. Körlerin işe yerleştirilmesi ve çalışma olanakları konusunda inceleme yapmak üzere yurt dışına gönderildim. Döndükten sonra da daha bir süre bu alanda nasıl yararlı bir hizmette bulunabilirim diye çaba harcadım. İlk yazıhanemi ancak 1957'de açtım. Yine de yaşamımda ağırlık noktası Ankara Körler Okulu'ndaki ve Altınokta Körleri Eğitme ve Kalkınma Derneği'ndeki çalışmalarımdı. Bu durumda ne de olsa avukatlık ikinci planda kalıyordu. İzmir Akşam Ticaret Lisesi'ne atandıktan sonra durum değişti. Okul saat 18.05'te başladığı için o saate kadar bütün günümü avukatlık çalışmalarıma verebilir, daha verimli olabilirdim. 1961 yılında Ankara Barosu'ndaki dosyamı İzmir Barosu'na getirterek yeniden serbest avukatlık yapmaya başladım. Gören avukatların bu mesleği icra ederken karşılaşabilecekleri sorunların benzerleriyle kör avukatlar da karşılaşabilirdi. Körlükten ileri gelen sorunlar ise çözülmesi mümkün sorunlardı. Okuma sorunu ve değişik ortamlarda güç duruma düşmeden hareket edebilme sorunu bunların başında geliyordu diyebilirim. Kör avukatın karşısına her an okuması gereken belgeler ve başka metinler çıkabilirdi. Davası hakkında görüşmek isteyen birisi gelir, elindeki belgeleri önüme koyar ve görüşümü almak isteyebilirdi. İncelememi istedikleri belgeleri onları getirene okutacak olursam hakkımda besledikleri güveni zayıflatabilirdim. Bundan başka mahkemelerde dosyaları incelemek, bir konuda araştırma yapmak için hukuk kaynaklarını okumak, bilgilerimi tazelemek ve yenilemek için hukukla ilgili yayınları izlemek de gerektiğiydi. Hareket serbestliği kazanmaya gelince sürekli olarak değişik ortamlarda ve çoğu zaman kalabalık yerlerde güç duruma düşmeden hareket edebilmeliydim. Duruşmaları, randevulara tam zamanda gitmek de çok önemliydi. Serbest hareket ve okuma ile ilgili sorunları temelli çözüme kavuşturmanın yolu bence iş saatleri içerisinde sürekli olarak bir sekreter çalıştırmaktı. İyi okuyan, dikkatli, toplum içerisinde davranışları düzgün bir sekreter bulmak, gören bir avukat kadar rahatlıkla çalışmayı ve müvekkillerin güvenini kazanmayı sağlamakta çok önem taşıyordu. Bundan dolayı sekreterimi seçerken şunlara dikkat ediyordum. 1- Avukat sekreteri olarak herhangi bir deneyimi olmasına gerek yoktu. 2- Lise veya yüksek öğrenime devam edebilecek yaşta 17-20 olmalıydı. Lisenin herhangi bir sınıfında beklemeli veya ÖSYM sınavında başarılı olmadığı için gelecek sınava hazırlanmakta olan bir genç çok uygundu. 3- Hukuk dilinin kullanıldığı kitapları, gazete yazılarını, daktilo ile yazılmış metinleri düzgün ve takılmadan sesli olarak okuyabilmeliydi. Ayrıca gerektiğinde yarım saat veya bir saat bıkmadan okuyacak tipte olmalıydı. 4- Benimle yürümekten çekinmemeliydi. Yürümeme yardım ederken dikkatli olmalı, basamakları, çukurları haber vermekte ihmalcilik etmemeliydi. 5- Türkçeyi düzgün konuşmalıydı. 6- Sigara içmemeliydi. Çünkü sigara tiryakisi bir genç yanımda içmese bile arada bir yanımdan ayrılıp sigara içmek isteyebilirdi. İşe girmek için başvuranların sayıca çok olması, bu nitelikleri taşıyan bir sekreter seçmeyi kolaylaştırıcı bir etken olabilirdi. Bu nedenle yeni bir sekreter bulmak gerektiğinde çok okunan bir gazetenin küçük ilanlar sayfasına şuna benzer bir ilan verirdim. Lisede veya üniversite girişinde bekleyen bir öğrenci, avukat yazıhanesinde çalışmak üzere işe alınacak tel. Böyle bir ilan yayınlanınca en az 30 kişi başvururdu. Telefonla başvuranlardan konuşma tarzını beğenmediklerimi eler, beğendiklerimi görüşmek üzere yazıhanemi çağırırdım. Verdiğim randevuya zamanda gelen gençlerin konuşmasını, çeşitli metinleri okumasını dikkatle dinler, bir takım sorular sorarak karakterlerini ve yetiştikleri çevreyi tanımaya çalışırdım. İçlerinden çalıştırmaya uygun bulduklarımı benim yanımda çalışacak kimseden neler beklediğimi açık seçik anlatırdım. Senden normal bir avukat sekreterinin bilmesi gereken şeyleri bilmeni istemiyorum derdim. Senin işin avukat sekreterliği değil, benim özel sekreterliğimdir. Ben körüm. Okumam gereken her şeyi sen okuyacaksın. Ben nereye gidersem sen de benimle birlikte gideceksin. Sabahları buluşma saatimizde hiç gecikmeden buluşacağız. Çünkü benim zamanında yapılması gereken işlerim vardır. Gecikecek olursan benim işlerime zarar verebilirsin. İyi düşün. Seni seçersem yanımda çalışmaya kabul eder misin? Çalışabilirim diyenlerin adreslerini alırdım ve bunların arasından sekreterimi seçerdim. Bu seçim işi birkaç günümü alırdı ama hemen hemen her zaman isabetli olurdu. Avukatlık yaparken bu yöntemle seçerek işe aldığım gençlerin sayısı 50'yi geçer. Olsa olsa bunlardan 4'ü umduğum kadar iyi çıkmamıştır. Sekreterliğimi yapan gençlerin kendileri için çok yararlı deneyimler edindiklerini, benim çalışma tarzımdan yaşam boyu yararlanacakları iyi alışkanlıklar edindiklerini, kendilerine güvenen daha olgun gençler olarak işten ayrıldıklarını hem kendi gözlemlerime hem de daha sonra beni ziyarete geldiklerinde ifade ettiklerine dayanarak söyleyebilirim. Bazılarının işe başladıkları sırada sınavlarda başarısız olmaktan veya lisenin bir sınıfında beklemeli duruma düşmekten öylesine morali bozulmuştu ki öğrenimlerini sürdürmekten umutlarını kesmişlerdi. Bu morali bozuk gençlerin morallerinin yükselmesine, yitirdikleri özgüvenlerini yeniden kazanmalarına özellikle önem verdim. Çabalarım olumlu sonuçlar verdi. Öğrenimlerini bırakmaya karar vermiş olanlar kararlarını değiştirip yeniden okula döndüler, başarılı da oldular. Yetişme çağında bir gencin kendine güvenini kazanmasına ve moralinin düzelmesine yardım etmenin ne kadar olumlu sonuçlar vereceğine ilişkin yaşanmış bir olayı örnek vermek istiyorum. Lise 1. sınıfta 2 yıl kaldığı için belge almış bir genci işe almıştım. Sosyal sigortalı olması için gerekli bildirgeleri doldurduk. Sosyal Sigortalar Müdürlüğü'ne giderek kaydını yaptırmasını istedim. Babama vereyim de o yaptırıversin demez mi? Kendisinin bu işi beceremeyeceğini düşündüğü belliydi. Bana bak dedim. Ya gider bu işi kendin becerirsin ya da işten çıkarsın. Süklüm püklüm Sosyal Sigortalar Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Bir süre sonra kaydımı yaptırdım diyerek sevinçle yazıhaneme döndü. O günden sonra bu genç giderek daha becerikli ve kendine güvenir oldu. Akşam ticaret lisesine kaydolmaya teşvik ettim. Böylece yeniden okula döndü. Gündüzleri çalışıp akşamları okula gitti. Ticaret lisesini bitirdikten sonra bir fakülteyi bitirerek iyi bir meslek sahibi de oldu. Bu meslekte geçen yıllarım boyunca müvekkillerim haklarını korumak için elimden geleni yaptım. Körlüğüm hiçbir mesleksel yanlış yapmama yol açmadı. Hiçbir müvekkil, hiçbir adalet görevlisi kör bir avukat olarak beni yadırgamadı. Ben ve öteki iki arkadaşım avukat Zekai Uyar ve avukat İbrahim Ayuz, körlerin avukatlık yapabileceğini toplum önünde kanıtlamaya amaçlayan önce örnekler olmanın sorumluluğunu duyarak bu mesleği başarıyla icra ettik ve körlüğün avukatlık yapmaya engel olmadığını gösterdik. Aradan geçen yıllar içerisinde birçok kör hukuk fakültesini bitirerek avukatlık mesleğini seçti. Şunu kesinlikle söyleyebilirim. Artık körlerin avukatlık yapması olağan karşılanmaktadır. Bundan da son derece kıvanç duymaktayım. Bu konuyu kapatmadan önce birçok kişinin kafasına takılan ve benim de zaman zaman kaygıyla düşündüğüm bir soruya yanıt vermeye çalışacağım. Soru şu: avukatın kör olması güvensizlik kaynağı olabilir mi? Başka deyişle körlük avukata iş vermek isteyenleri olumsuz etkileyebilir mi? Hiç kimseyi etkilemez diyemeyeceğim. Kör avukatın nasıl çalıştığını başkalarından duyarak öğrenen kişiler için böyle bir güvensizlik söz konusu olamaz. Ama toplumumuzda körlerin ve genelde özürlülerin çalışarak herhangi bir gören insan kadar verimli ve başarılı olabileceğine inanmayanlar hala var olsa gerek. Bu gibiler tabii ki kör bir avukatı işine emanet etmekten çekineceklerdir. Özellikle büyük ticaret şirketlerinin ve geniş çapta iş yapan iş adamlarının arasında kör avukatların da görenler kadar başarılı olabileceğini kabul edemeyenlerin bulunduğuna inanıyorum. Bireysel çabaların ve meslekte gösterilen başarının etkisiyle çevrede zaman içerisinde o kimseye güvensizlik duyanların azalacağına da inanıyorum. Bundan dolayı avukatlık mesleğini seçmiş veya seçecek olan körlere sesleniyorum. Sizler sakın ola ki acaba kör olduğum için bana güvenmezler mi diye kuşkuya kapılıp özgüveninizi yitirmeyesiniz. Bu mesleği icra ederken alacağınız sonuçlarla, tutum ve davranışlarınızla gören avukatlar kadar güvenilir ve başarılı olduğunuzu göstermeye bakın. Size güvenen ve inananlar zamanla artacaktır. Gören bir avukattan daha da titiz ve dikkatli çalışmanızın bunu gerçekleştirmekte yararlı olacağına inanıyorum. Meslek yaşamıma son veriyorum. 1981'de öğretmenlikten emekli olmuştum. Ama serbest avukat olarak çalışmakta devam ediyordum. Ne var ki birkaç yıldan beri mesleğim benim için stres kaynağı olmaya başlamıştı. Belki geçen yılların üst üste yığılan yorgunlukları, gerginlikleri, belki de yaşım ilerledikçe mesleğimin doğasından gelen heyecanları daha çok hissetmeye başlayışım, hangisi bilemem, bu strese yol açıyordu. 4. kaset 1. yüzün sonu.